Ayrım 11, sayfa 240. 11. bölüm, kendi kendini analizin sınırları. Direnme ile sınırlama arasındaki ayrım sadece bir derece sorunudur. Yeterince güçlü olduğu takdirde her direnme bir sınırlamaya dönüşebilir. Kişinin kendisiyle hesaplaşmasına yönelik girişim gücünü azaltan ya da felce uğratan her etken, kendi kendini analiz için muhtemel bir sınır oluşturur. Birbirinden ayrı bütünlükler olmamalarına karşın ayrı tartışmanın dışında bunları sunmanın bir başka yolunu göremiyorum. Dolayısıyla aşağıdaki sayfalarda aynı etken bazen çeşitli bakış açılarından yeniden ele alınacaktır. İlk elden, derinlere kök salmış bir yaşamdan çekilme duygusu, kendi kendini analiz için ciddi bir sınır oluşturur. Bir insan ruhsal sorunlarından kaçma konusunda öylesine umutsuz olabilir ki güçlüklerinden kurtulmaya yönelik gönülsüz bir girişimin ötesinde şeyler yapma girişim gücünden yoksun olur. Her ağır nevrozda bir ölçüde umutsuzluk bulunur. Bunun terapi için ciddi bir engel oluşturup oluşturmayacağı, henüz canlılığını yitirmeyen ya da yeniden canlandırabilecek olan yapıcı güçlerin derecesine bağlıdır. Yitirilmiş gibi gözükse bile çoğu kez bu tür yapıcı güçler bulunur. Ama bazen bir insan erken bir yaşta öylesine bütünüyle ezilmiş ya da öylesine çözümsüz çatışmaların kucağına düşmüş olur ki, beklentilerden ve mücadeleden çok erken bir çağda vazgeçmiş olur. Kişinin kendi yaşamı bağlamında duyduğu derin bir boşunalık duygusunda ya da genelde yaşamın boşunalığına ilişkin şöyle ya da böyle incelmiş bir felsefede kendini dile getiren bu yaşamdan çekilme tutumu bütünüyle bilinçli olabilir. Bu tutum çoğu kez kişinin bu gerçeği gözlerini kapamayan birkaç insandan birisi olma duygusunda yatan bir gurur tarafından pekiştirilir. Bazı insanlarda bu tür bilinçli bir ince ayrıntılı felsefe bulunmaz. Bu insanlar sadece edilgin olurlar. Yaşama sofuca bir yoldan katlanırlar ve daha anlamlı bir yaşam beklentisine artık tepki vermeyecek bir duruma gelirler. Bu tür bir yaşamdan uzaklaşma tutumu ayrıca Ibsen'in Hedda Gabler'in de olduğu gibi yaşamı sıkıcı bulma duygusunun arkasında gizlenmiş de olabilir. Gabler'in beklentileri aşırı derecede cılız, siliktir. Yaşam ara sıra oyalayıcı olmalı. Biraz neşe ya da heyecan veya coşku sağlamalı. Ama bunun ötesinde olumlu değer taşıyan hiçbir şey beklenemez. Çoğu kez bu tutuma Hedda Gabler'de olduğu gibi derin bir inançsızlık, sinizm eşlik eder. Bunun sonucuysa yaşamdaki herhangi bir değere ve uğruna çaba gösterilmesi gereken bir amaca duyulan inançsızlıktır. Ama insanın varlığından kuşku duymayacağı derin bir umutsuzluk, ayrıca yüzeysel olarak yaşamdan zevk alabiliyor olma izlenimi veren kişilerde de var olabilir. İyi birer arkadaş olabilirler, yemeden, içmeden, cinsel ilişkilerden hoşlanabilirler. Ergenlik çağında umut verici, içten ilgiler ve içten duygular besleme yetisine sahip olabilirler. Ama şu ya da bu nedenle sığlaşmışlar, hırslarını yitirmişlerdir. Çalışmaya duydukları ilgi yüzeyselleşmiş, insanlarla olan ilişkileri kolayca kurulan ve kolayca koparılabilen cılız bir bağ dönüşmüştür. Kısaca bu insanlarda daha anlamlı bir varoluş uğruna çaba göstermekten vazgeçmişler ve bunun yerine yaşamın çerçevesine yönelmişlerdir. Nevrotik bir eğilim, biraz belirsiz de olsa çok başarılı olarak adlandırabileceğimiz bir eğilimse, kendi kendini analiz için oldukça farklı türden bir sınırlama devreye girer. Örneğin bir güç özlemi öylesine büyük ölçüde doyurulmuş olabilir ki, yaşamı gerçekte üstündekileri yutan bir kum tepeciği üzerinde oturtulmuş bile olsa, kişi analiz görüşüne tepeden bakacaktır. Bir evlilikte, örneğin bağımlı bir insanla egemen olma itkisine sahip bir insan arasında kurulan bir evlilikte ya da bir gruba boyun eğme sürecinde doyurulduğu takdirde aynı şey bir bağımlılık özlemi içinde geçerlidir. Benzer bir biçimde bir insan fil dişi bir kuleye başarıyla çekilebilir ve bu kulenin içinde kalmayı nispeten daha rahat bulabilir. Nevrotik bir eğilimin bu şekilde görünüşte başarıyla ortaya konmasına yol açan şey, iç ve dış koşulların bir toplamıdır. İlki bağlamında başarılı olan bir nevrotik eğilimin, diğer ihtiyaçlarla keskin bir çatışma içinde olmaması gerekir. Aslında bir insan, başka her şeyi söküp atan sadece bir zorlanımlı çaba tarafından hiçbir zaman bütünüyle tüketilmez. Hiçbir insan, hiçbir zaman tek doğrultuda işleyen verimli bir makineye indirgenemez. Ama bu yoğunlaşmaya yakınsanabilir. Ve dış koşulların da bu tür bir gelişmeye izin verecek türden olması gerekir. Dış ve iç koşulların nispi önemi sonsuz bir farklılık gösterir. Toplumumuzda parasal açıdan bağımsız olan bir insan kolayca kendi fil dişi kulesine çekilebilir. Ama eğer diğer ihtiyaçlarını en alt düzeyde sınırlarsa, kaynakları yetersiz olan bir insan da dünyadan elini eteğini çekebilir. Bir insan güç ve prestij sergilemesine izin veren bir çevrede yetişmiş olabilir. Ama bir başkası da bir hiçle yola çıkmış olmasına karşın dış koşullardan öylesine amansızca ve acımasızca yararlanır ki sonunda aynı amaca ulaşır. Ama nevrotik bir eğilimin böylesine başarıyla ortaya konmasına nasıl ulaşmış olursa olsun sonuç analiz yoluyla gelişmenin karşısına dikilmiş şöyle veya böyle tam bir engeldir. Bunun bir nedeni başarılı eğiliminin herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmayacak kadar büyük bir değer kazanmasıdır. Ve bir başka nedeni genelde uğruna çaba gösterilen amacın kişinin kendisiyle ve başkalarıyla kuracağı olumlu ilişkiler eşliğinde uyumlu bir gelişme böyle bir insana çekici gelmeyeceğidir. Çünkü böyle bir özleme tepki verecek güçler çok zayıflamıştır. İster temelde başkalarına, ister kişinin kendine yönelik olsun, yıkıcı eğilimlerin ağır basması analitik çalışma için üçüncü türden bir sınır oluşturur. Bu tür eğilimlerin örneğin intihara yönelik bir itki anlamında açıkça mutlaka yıkıcı olması gerekmediğini vurgulamak gerek. Bunlar çoğu kez düşmanlık ya da aşağılama veya genel bir olumsuzlama tutumu gibi şekiller alırlar. Bu yıkıcı dürtüler her ağır nevrozda bulunur. Bunlar şu ya da bu ölçüde her nevrotik gelişmenin temelinde bulunur ve katı, ben merkezcil isteklerin ve dış dünyaya ilişkin yanılsamaların çatışmasıyla şiddetlenirler. Ve her ağır nevroz, kişiyi başkalarıyla birlikte dolu ve etkin bir yaşam sürmekten alıkoyan sıkı bir zırha benzer. Bu, zorunlu olarak yaşama yönelik bir içerleme, dışlanmış olma karşısında duyulan ve Nietzsche'nin Liebenstein-Neid olarak tanımladığı derin bir içerleme yaratır. Kişinin kendi ve başkaları bağlamında duyduğu benzer düşmanlık ve aşağılama birçok nedenden ötürü öylesine güçlü olabilir ki, bireyin kendini paramparça oluşuna seyirci kalması çekici bir intikam alma yolu gibi gözükür. Yaşamın önerdiği her şeye hayır demek, kişinin kendini ortaya koymasının elinde kalan tek yolu olur. Az önce yaşamdan çekilme etkenini tartışırken anılan Ibsen'in Hedda Gabler'i, kendisi için yıkıcılığın kendine ve başkalarına yönelik ağır basan bir eğilim olduğu insana güzel bir örnektir. Böyle bir yıkıcılığın öz gelişmeyi ne kadar engelleyici olduğu her zaman için ağırlık ölçüsüne bağlıdır. Örneğin eğer bir insan başkaları karşısında zafer kazanmanın kendi yaşamında yapıcı bir şeyler yapmaktan çok daha önemli olduğuna inanıyorsa analizden yarar sağlamaya pek yatkın olmaz. Eğer sevinç, mutluluk, sevecenlik ya da insanlarla kurulacak bir yakınlık onun kafasında aşağılık bir yumuşaklığın ya da sıradanlığın belirtilerine dönüşmüşse katılık zırhını kırmak onun için ya da bir başkası için imkansız olabilir. Dördüncü bir sınır, daha geniş kapsamlı ve tanımlanması da daha zor olan bir sınırlamadır. Çünkü bu özün, benliğin ele avuca sığmayan yanıyla ilgilidir. Burada anlatmak istediğimi belki de en güzel biçimiyle gösterecek şey, William James'in nesnel ve toplumsal özden farda tutulan gerçek öz kavramıdır. Basit sözcüklerle bu, benim gerçekten neyi hissettiğimle, gerçekten neyi istediğimle, gerçekten neye inandığımla ve neye karar verdiğimle ilgilidir. Bu, ruhsal yaşamın en canlı merkezidir ya da böyle olması gerekir. Analitik çalışmada başvurulan şey işte bu ruhsal merkezdir. Bu merkezin boyutları ve canlılığı her nevrozu azalır. Çünkü içten öz saygı, doğal onur, girişim gücü, kişinin kendi yaşamının sorumluluğunu kendi omuzlarına alma yetisi ve özün gelişmesine yarayan benzer etkenler her zaman için zedelenmiş, hırpalanmış olur. Dahası, nevrotik eğilimlerin kendileri bu merkezin enerjisinin büyük bir bölümüne el koymuştur. Çünkü daha önce anılan bir benzetmeyi yeniden kullanacak olursak, bunlar bir insanı uzaktan kumandayla yönetilen bir uçağa dönüştürürler. Olayların çoğunda bu özü yeniden ele geçirip geliştirmek için yeterince imkan vardır. Ancak bu imkanların gücünü başlangıçta hesaplamak zordur. Ama eğer gerçek öz önemli bir hasar görmüşse, kişi kendi ağırlık merkezini yitirmiş ve içeriden ya da dışarıdan başka güçler tarafından yönlendirilir bir duruma gelmiştir. Bu durumda kendini çevresine aşırı ölçüde uyarlayabilir ve bir robota dönüşebilir. Tek var olma hakkını başkalarına yararlı olmada bulabilir ve böylece kendi içinde ağırlık merkezinden yoksun oluşu verimliliğini mutlaka kösteklese de toplumsal açıdan yararlı bir birey olabilir. İçindeki yönelim duygusunu hepten yitirebilir ve amaçsızca sürüklenebilir. Ya da aşırı başarılı nevrotik eğilimlere ilişkin tartışmada da değinildiği gibi bütünüyle sadece bir nevrotik eğilim tarafından yönlendirilebilir. Duyguları, düşünceleri ve eylemleri kendisi için oluşturduğu şişirilmiş bir imaj tarafından tam anlamıyla belirlenebilir. Gerçekten hissettiği için değil, cana yakınlık imajının bir parçası olduğu için cana yakın olacaktır. Belli arkadaşlar ya da uğraşlar edinecektir. Çünkü imajı bu arkadaşları ya da uğraşları gerektirmektedir. Anılması gereken son bir sınırlama, güçlü bir gelişme gösteren tarihi savunmalar tarafından devreye sokulur. Eğer Nevroz'un tamamı her şeyin doğru, iyi ya da değişmez olduğu yolundaki katı bir inançla korunuyorsa, herhangi bir şeyi değiştirmeye yönelik bir inisiyatif kolay kolay bulunamaz. Kendi içindeki nevrotik boyunduruklardan kurtulma mücadelesi veren herkes, bu etkenlerden birisinin kendi içinde de etkinlik gösterdiğini bilir ya da sezinler ve psikanalitik terapiyle tanışık olmayanlar için bu sınırların sıralanması engelleyici bir etki yaratabilir. Yine de bu etkenlerden hiçbirisinin mutlak anlamda engelleyici olmadığı unutulmamalıdır. Şu son günlerde uçaksız bir savaşı kazanma şansının sıfır olduğu kabaca ve mutlak bir yoldan öne sürülebilir. Ama bir boşunalık duygusunun ya da insanlara yönelik derin bir içerlemenin bir insanı kendini analiz etmekten alıkoyacağını söylemek anlamsız olurdu. Bireyin yapıcı kendini analiz şansı büyük ölçüde yapabilirim, yapabilirimin ve yapamamın ya da yapacağımın ve yapmayacağımın nispi gücüne bağlıdır. Ve karşılık olarak bu da öz gelişmeyi felç eden tutumların derinliğine bağlıdır. Sadece sürükleniyor olmasına ve yaşamda anlamlı hiçbir şey bulamayışına karşın, belirsiz bir yoldan bir şeyler arayan bir insanla, Hedda Gabler gibi acı ve son bir gerileme ile yaşama sırtını dönen bir insan arasında büyük fark vardır. Tıpkı derinlemesine inançsız olan ve her ideali açık ikiyüzlülük olarak değerlendiren bir insanla, görünürde eşdeğerde inançsız olan ama buna karşın içten idealler besleyen bir başkasına olumlu bir saygı, hoşlanma duyan bir insan arasındaki fark gibi ya da insanlara karşı derinlemesine öfkeli ve aşağılayıcı olan ama onların dostluğuna karşılık veren bir insanla, Hedda Gabler gibi dosta da düşmana da eşdeğerde çekemezlik ve kin besleyen, kaldı ki özellikle kendi içindeki ılık duygu hırıntılarına dokunan insanları yok etmeye eğilim gösteren bir insan arasındaki fark gibi. Eğer analiz yoluyla öz gelişmenin karşısına dikilen engeller gerçekten aşılmaz bir yapıdaysa, bunlara yol açan şey hiçbir zaman tek bir etken değil, birkaç etkenin birleşimidir. Örneğin derin umutsuzluk ancak ve ancak pekiştirici bir eğilimle, belki de bir öz haklılık zırhıyla ya da derin bir yıkıcılıkla birleşmişse mutlak bir engel olur. Kendine tam anlamıyla yabancılaşmış olma, ayrıca sıkıca siperlenmiş bir bağımlılık gibi pekiştirici bir eğilim olmadığı sürece yasaklayıcı değildir. Başka bir deyişle, gerçek sınırlar sadece ağır ve karmaşık nevrozlarda bulunur. Kaldı ki bu tür nevrozlarda bile bulunup kullanılabildiği takdirde yapıcı güçler henüz canlı olabilir. Yukarıda anılan türden engelleyici ruhsal güçlerin, kendini analize yönelik bir çabayı bütünüyle engelleyecek kadar büyük bir itici güce sahip olmasalar da, bu süreci etkileyebilecekleri çeşitli yollar vardır. Bunun bir nedeni, analizin ancak kısmi bir dürüstlük ruhuyla yürütülmesine yol açarak, analizin tamamını anlaşılması imkansız bir yoldan köstekleyebilmeleridir. Bu olaylarda, her analizin başlangıcında bulunan oldukça geniş alanlarla ilgili tek yanlı vurgulamalar ve kör noktalar, boyut ve yoğunluk açısından düzenli olarak azalmak yerine çalışmanın başından sonuna varlıklarını korurlar. Bu alanların dışında kalan etkenlerle etraflıca hesaplaşılabilir. Ama öz içindeki hiçbir alan bir diğerinden yalıtılmadığı için ve dolayısıyla tümel yapıyla bağlantı kurulmaksızın gerçekten anlaşılamadığı için görünen etkenler bile yüzeysel iç gözlemler düzeyinde kalır. Analize ancak uzaktan bir benzerlik göstermesine karşın, Rochon'un itiraflar bu ihtimale bir örnek olarak verilebilir. Burada karşımızda görünürde kendine ilişkin dürüst bir tablo sunmak isteyen ve bunu şöyle ya da böyle yapmayı başaran bir erkek vardır. Ama bugün bizi garip olarak etkileyecek kadar aleni olan kibrine ve sevme yetisinden yoksunluğuna, bunlar sadece belirgin etkenlerden ikisidir. İlişkin kör noktaların varlığını kitabın başından sonuna korur. Başkalarından neler beklediği ve neleri kabul ettiği konusunda dürüsttür. Ama sonuçtaki bağımlılığı sevgi olarak yorumlar. Olumsuz duyarlılığını algılar ama bunu hassas kalbine bağlar. Beslediği düşmanlıkları algılar ama bunları her zaman için haklılık temeline oturtur. Başarısızlıklarını görür ama bunlardan her zaman için başkaları sorumludur. Rochon'un itirafları elbette bir kendini analiz değildir. Yine de son zamanlarda kitabı yeniden okurken sık sık analitik çabaları pek farklı olmayan arkadaşlarımı ve hastaları hatırladım. Kitabı gerçekten de özenli ve eleştirel bir çalışmaya değer. Kendini analize yönelik bir çaba, çok daha yapaylaştırılmış bile olsa, benzer bir yargıyla kolayca karşılaşabilir. daha büyük bir psikolojik bilgiyle donatılmış bir insan, kendi eylem ve güdülenimlerini haklı çıkarma ve özeyip bezeme girişimlerinde daha sinsi olmanın ötesine geçmeyebilir. Yine de Rocha'nın dürüst olduğu bir nokta vardır. Cinsel tuhaflıkları. Bu dürüstlük elbette takdir edilmelidir. Ama cinsel konulardaki dürüstlüğü, diğer sorunlarıyla gerçekte ne kadar az yüzleştiğini görmekten kaçınmasına yardım eder. Bu bağlamda da Rocha'dan çıkarabileceğimiz dersi anmaya değer. Cinsellik, yaşamımızdaki önemli bir alan olduğu için buna karşı da başka her şey olduğu kadar acımasızca dürüst olmak önemlidir. Ama Freud'un cinsel etkenler üzerindeki tek yanlı vurgulaması, kişiyi bunları Rocha'nın yaptığı gibi diğer etkenlerin üstünde tutmaya kışkırtabilir. Cinsel sorunlarda dürüst olmak zorunludur. Ama sadece bu sorunlara ilişkin bir dürüstlük yeterli değildir. Bir başka tek yanlı vurgulama, var olan özgün bir güçlüğü, özel bir çocukluk yaşantısının statik tekrarı olarak değerlendirmeye yönelik canlı bir eğilimdir. Bir insan kendisini anlamak istediği zaman, gelişmesinde rol oynayan güçleri anlaması her türlü kuşkudan uzak bir önem taşır. İlk deneyimlerin kişiliğinin oluşumu üzerinde uyguladığı etkiyi kavramak, Freud'un en önemli buluşlarından birisidir. Ama bugünkü yapıyı şekillendirmeye katkıda bulunan şey, geçmişteki bütün deneyimlerimizin toplamıdır. Dolayısıyla var olan belli bir rahatsızlıkla yaşamın ilk evrelerindeki belli bir etken arasında yalıtılmış ilintiler ortaya çıkarmak boşundadır. Güncel özgünlükler ancak güncel kişilik içinde etkinlik gösteren güçlerin tümel iç etkileşiminin bir dışa vurumu olarak anlaşılabilir. Örneğin, Claire'in annesiyle olan ilişkisinde gerçekleşen özgün gelişme, onun erkeklere olan bağımlılığı üzerinde belli bir etki yaratmıştır. Ama Claire, eski yapısıyla yenisi arasındaki benzerlikleri görmekten öte geçmeseydi, onu yapının sürekliliğini korumaya zorlayan temel itici güçleri tanımayı başaramayacaktı. Tıpkı annesinin gölgesine sığınışı gibi, Peter'ın da gölgesine sığındığını, annesinin tapındığı gibi Peter'ı da ilahlaştırdığını, annesinin kendisine yardım etmesini bekleyişi gibi Peter'ın da kendisini korumasını ve sıkıntıdayken yardım etmesini beklediğini, annesinin kendisine yönelik ayrımcı tutumuna içerleyişi gibi Peter'ın da kendisini reddetmiş olmasına da içerlediğini anlamış olabilirdi. Bu ilintileri algılarken, kısaca zorlanımlı bir yapının işleyişini algılayarak güncel sorununa karşı belli bir uzaklık kazanmış olabilirdi. Ama gerçekte Peter'a dört elle sarılmasının nedeni Peter'ın bir ana imajını temsil etmesi değil, onun kendi zorlanımlı alçak gönüllü, bastırılan kibir ve hırsı yüzünden kendi öz saygısını neredeyse kişiliğini yitirmiş olması, dolayısıyla korkulu, ketlenmiş, savunmasız ve yalıtılmış olması ve bu temellerden başarısızlığa mahkum olan ve onu ketlemelerin, korkuların ağına daha çok tutsak etmekten başka bir işe yaramayan yollardan kendine bir sığınak ve iyileşme aramaya itilmiş olmasıdır. İşte ancak bu dinamik güçleri kavrayarak sonunda kendini talihsiz bir çocukluğun sonuçlarından kurtarabilmiştir. Yine bir başka tek yanlı vurgulama da, her zaman hep kötü olan ya da böyle değerlendirilen şeyler üzerinde ısrar etme eğilimidir. Bu durumda itiraf etme ve ayıplama kavrayışın yerini alabilir. Bu kısmen düşmanca bir öz suçlama ruhuyla ama ayrıca tek başına itirafın bir ödülün meyvelerini toplamaya yeterli olduğu yolundaki gizli bir inançla yapılır. Yukarıda tartışılan sınırlamalar bulunsun ya da bulunmasın, bu kör noktalar ve tek yanlı vurgulamalar elbette herhangi bir kendi kendine analizde bulunabilir. Bunlar bir ölçüde psikanaliz konusundaki yanlış anlaşılan varsayımlardan kaynaklanabilir. Bu durumda birey ruhsal süreçlere ilişkin daha etraflıca bir kavrayışa ulaşırsa bu hatalar düzeltilebilir. Ama burada vurgulamak istediğim nokta, bunların ayrıca sadece bir temel sorunlardan kaçınma aracına da karşılık gelebileceğidir. Bu durumda bunların nihai nedeni ilerlemeye yönelik direnmelerdir. Ve bu direnmeler yeterince güçlüyse, eğer sınırlamalar olarak tanımladığım şeylere eş değerlerse, analizin başarısı için belli bir engel oluşturabilir. Yukarıda anılan köstekleyici etkenler, çabaların zamanından önce kesilmesine yol açarak da kendi kendine analize engel olabilir. Burada, analizin belli bir noktaya kadar ilerlediği, bir ölçüde yararlı olduğu ama kişinin kendi içinde ileri gelişimini engelleyen etkenlerle hesaplaşmadığı için bu noktadan öte geçmediği olayları söz konusu ediyorum. Bu, birey en rahatsız edici etkenlerin üstesinden geldikten ve birçok derin güçlüğün varlığına karşın kendi üzerinde çalışmaya yönelik zorlayıcı bir ihtiyaç duymaktan çıktığı zaman baş gösterebilir. Eğer yaşam düzgün bir yoldan akıp gider ve özel bir sorun sunmazsa, bu yolla rahatlama kışkırtması özellikle büyüktür. Bu tür durumlarda doğal olarak hepimiz tam kendini tanımaya daha az istekli oluruz. bizi daha ileri gelişim ve gelişmeye iten, kendimize ilişkin yapıcı bir doyumsuzluğa verdiğimiz değerin ne kadar büyük olduğu, eninde sonunda kişisel bir yaşam felsefesi sorunudur. Ne var ki kendi değer gruplarımızın kesin olarak neler olduğu bağlamında kafamızın net olması ya da netleşmesi ve buna uygun davranışlar getirmemiz arzu edilir bir şeydir. Gelişim idealine duyulan bilinçli bir bağlılığa karşın gerçek yaşamda bu ideale ulaşma çabalarımızdan vazgeçersek ya da bu çabaların şımarıkça bir öz duyum içinde boğulup gitmesine göz yumarsak, bu kendimiz bağlamında gerçekten temel bir yoksunluk oluşturacaktır. Ama bir insan kendini analiz etme çabalarını karşıt bir neden yüzünden de kesebilir. Sahip olduğu güçlükler üzerinde çeşitli önemli iç gözlemlere ulaşmıştır. Buna karşın hiçbir değişme olmaz ve kişi elle tutunur, elle tutulur sonuçların yokluğu karşısında yılgınlığa kapılır. Aslında daha önce de değinildiği gibi, yılgınlık da kendi başına bir sorun oluşturur ve bu haliyle ele alınıp irdelenmesi gerekir. Ama eğer bu ağır nevrotik sorunlardan, örneğin yukarıda tanımlanan yaşamdan umutsuzca gerileme tutumundan kaynaklanıyorsa, birey tek başına bununla başa çıkma yetisinden yoksun olabilir. Bu, onun bu noktaya kadar ortaya koyduğu çabaların yararsız olduğu anlamına gelmez. Başarabileceği şeylerin içerdiği sınırlara karşın birçok durumda nevrotik güçlülüklerin şu ya da bu kaba dışa vurumundan kurtulmayı başarmıştır. Yapısal sınırlamalar bir başka yoldan da kendi kendini analizin zamanından önce kesilmesine neden olabilir. Kişi yaşamını arta kalan nevroza uyacak şekilde düzenleyerek bir tür yalancı çözüme ulaşabilir. Yaşamın kendisi de bu tür çözümler yaratmada etkili olabilir. Kişi kendine güç özlemi için bir boşalma yolu sağlayan ya da kendini ortaya koymak zorunda kalmayacağı ve başkalarının egemenliği altına girmesini mümkün kılan bir ortamda bulabilir. Bağımlılık etkisini çözmek için bir evliliğe balıklama atlayabilir. Ya şu veya bu ölçüde bilinçli bir yoldan insan ilişkilerinde sahip olduğu ve bazılarını algılayıp anladığı, sorunlarının enerjisi üzerinde kaldıramayacağı bir yük oluşturduğuna ve huzur dolu bir yaşam sürmenin ya da yaratıcı yeteneklerini korumanın tek yolunun insanlardan uzaklaşmak olduğuna karar verebilir. Ve bu durumda insanlara ya da nesnel şeylere olan ihtiyacını en alt düzeyde sınırlayabilir. Böylece bu koşullar altında esnek bir varoluş biçimi geliştirebilecek bir duruma gelebilir. Elbette bu çözümler ideal değildir, ancak kişi öncekinden daha iyi bir düzlem üzerinde ruhsal bir dengeye ulaşabilir. Ve çok ağır ruhsal sorunlar içeren bazı olaylarda bu tür yalancı çözümler ulaşılabilecek en olumlu sonuç olabilir. Yapıcı çalışmaya yönelik bu sınırlar kural olarak kendi kendine analize olduğu kadar profesyonel analize de bulunur. Aslına bakılırsa daha önce de değinildiği gibi, eğer köstekleyici güçler yeterince güçlüyse analiz düşüncesi hepten reddedilir. Ve reddedilmese bile birey yetersizliklerinin baskısı altında analitik terapiye razı olacak kadar çok acı çekse bile analist rükçü değildir. Buna karşı analist hepten boğulan yapıcı güçleri nefesiyle diriltebilecek bir üfürükçü değildir. Buna karşın sınırlamaların genelde kendini analiz için çok daha büyük olduğuna kuşku yok. Birçok olayda analist hastaya çözüme ulaştırabilecek kesin sorunları göstererek yapıcı güçleri özgür bırakabilir. Oysa hasta tek başına çalışıyorsa ve açık gizli kurtuluşu, imkansız ruhsal karmaşalar ağına takıldığına inanıyorsa, sorunlarıyla hesaplaşacak yeterli gücü belki de toparlayamayacaktır. Dahası hasta içindeki çeşitli ruhsal güçlerin nispi ağırlığı terapi boyunca değişebilir. Çünkü bu güçlerden hiçbiri bir kez var olan ve hep öyle kalan bir nicelik değildir. Bireyi kendi gerçek özüne ve başka insanlara daha yakın bir konuma getiren her adım, onu daha az umutsuz ve daha az yalıtılmış kılar. Ve böylece kendi gelişimine duyduğu ilgi de dahil olmak üzere yaşama duyduğu etkin ilgiyi artırır. Dolayısıyla analistle yürütülen ortak bir çalışma döneminden sonra ağır nevrotik güçlüklerle işe koyulan hastalar bile bazı durumlarda gerekli olduğu takdirde bunu tek başına sürdürecek yetkiyi kazanırlar. Bir bütün olarak profesyonel analizle yapılacak bir karşılaştırma, karmaşık ve geniş çaplı ruhsal sonuçlar söz konusu olduğu sürece sonuncusundan yana olsa da akılda tutulması gereken bazı çekinceler vardır. Kendini analizi ve içerdiği kaçınılmaz eksikleri ideal bir analitik terapiyle karşılaştırmak hepten doğru değildir. Terapiye şöyle bir dokunan ama daha sonra sahip oldukları oldukça ağır sorunlarla kendi başlarına başarıyla hesaplaşan insanlar tanıyorum. Her iki açıdan da dikkatli olmalıyız ve uzman yardımı olmaksızın yapabileceklerimizi küçümsemekten ya da gözde büyütmekten kaçınmalıyız. Bu bizi bir insanın hangi koşullar altında kendini analiz edebileceğine ilişkin başlangıç sorunumuza geri götürür. Eğer zaten belli bir analitik terapi görmüşse ve koşullar da elverişliyse, kitap boyunca da vurguladığım gibi geniş çaplı sonuçlara ulaşma umuduyla kişinin bu işi kendi başına sürdürebileceğine inanıyorum. Claire örneği ve burada sunulmayan öteki olaylar, ağır ve karmaşık sorunlarla bile tek başına hesaplaşmanın mümkün olduğunu açıkça gösterir. Hem analistlerin hem de hastaların bu ihtimalin daha çok bilincine varmaları ve bu türden daha çok girişimlerin yapılması mantıklı bir umut gibi gözükmektedir. Kaldı ki analistlerin düzenli olarak hastaya çalışmasını bağımsızca sürdürmeye mantıklı bir yoldan özendirebilecekleri, zamanı kararlaştırma imkanı verecek ölçütleri toplayabilecekleri de umulabilir. Bu bağlamda kendini analizle doğrudan doğruya bir ilişkisi olmamasına karşın vurgulamak istediğim bir konu var. Analist hastaya karşı otoriter bir tutum takınmaz. Bunun yerine ta başında bu deneyimin hastanın ve analistin aynı amaç doğrultusunda aktif olarak çalışacakları bir dayanışma deneyimi olduğuna açıklık kazandırırsa hasta kendi kaynaklarını daha yüksek bir düzeyde geliştirebilecek bir duruma gelecektir. Şöyle ya da böyle çaresiz olduğu ve analistin tek sorumlu olması gerektiği yolundaki felç edici duygudan kurtulacak, inisiyatif ve beceriklilikle karşılık vermeyi öğrenecektir. Genel anlamda konuşulursa psikanalitik terapi hem analistin hem de hastanın nispeten edilgin olduğu bir ilişkiden, analistin daha etkin olduğu bir ilişkiye ve son olarak da katılan her iki tarafın da etkin bir rol üstlendiği bir ilişkiye doğru gelişmiştir. Her iki tarafta da etkinlik ruhunun ağır bastığı bir yerde daha kısa zamanda daha çok şey yapılabilir. Burada bu gerçeği anmanın nedeni önemli ve arzu edilir olmasına karşın analitik terapi süresini kısaltma ihtimallerine dikkate çekmek değil. Bu tür bir dayanışma tutumunun kendini analiz ihtimallerine nasıl katkıda bulunabileceğini belirtmektir. Öncesinde analitik bir deneyimi olmayan insanlar için kendini analiz ihtimallerine ilişkin belli bir yanıt vermek daha da zordur. Burada her şey olmasa bile sorun büyük ölçüde nevrotik rahatsızlıkların ağırlığına bağlıdır. Ağır nevrozların uzman eline ihtiyaç duyduğu konusunda içinde bir kuşku yok. Ağır rahatsızlıklardan yakınan herkes kendini analize kalkışmadan önce bir uzmana danışmalıdır. Ama kendi kendini analiz ihtimalini ele alırken temelde ağır nevrozlar terimleriyle düşünmek bir yanılgıdır. Kuşkusuz hafif nevrozlar ve temelde belli bir ortamın güçlüklerinden kaynaklanan çeşitli nevrotik sorunlar ağır nevrozlardan sayıca kat kat fazladır. Bu hafif rahatsızlıklardan yakınan insanlar analistlerin dikkatini pek çekmez ama bu insanların karşı karşıya oldukları güçlükleri de hafife almamak gerek. Bu insanların sorunları acıya ve güçlü durumlara yol açmakla kalmaz. Kişi insanca yetilerini en güzel biçimiyle geliştirmekten alıkonduğu için bir değerli enerjiler kaybıyla da sonuçlanır. Bu güçlükler bağlamında geçici kendini analize ilişkin bölümünde sunulan türden deneyimlerin yüreklendirici olduğuna inanıyorum. Orada sunulan birkaç olayda söz konusu kişilerin analitik terapiyle olsa bile çok önemsiz bir ilişkileri vardı. Elbette bu insanlar öz inceleme çabalarında yeterince ileri gitmediler. Ama nevrotik sorunların yapısına ve bunları inceleme yollarına ilişkin daha geniş bir bilgiyle bu türden çabaların her zaman için nevrozun ağırlığının yasaklayıcı olmaması koşuluyla daha da ileri götürebileceğine inanmamak için geçerli bir neden göremiyorum. Kişinin yapısı hafif nevrotik rahatsızlıklarda ağır olanlardakinden öylesine daha az katıdır ki, pek ileri götürülmeyen girişimler bile önemli ölçüde yararlı olabilir. Ağır nevrozlarda yapıcı güçleri özgür bırakıcı bir etkiye ulaşmadan önce çoğu kez yoğun bir analitik çalışmanın yapılması gerekir. Hafif rahatsızlıklarda sadece bilinçsiz bir çatışmanın su yüzüne çıkarılması bile daha özgürce bir gelişmeye yönelik bir dönüm noktası olabilir. Ama dikkate değer sayıda insanın kendilerini yararlı bir yoldan analiz edebileceğini kabul etsek bile bu çalışmayı gelecekte tamamlayacaklar mı? Her zaman geride çözülmeyen hatta dokunulmayan sorunlar kalmayacak mı? Benim buna yanıtım bitmiş bir analiz diye bir şeyin olmadığıdır. Ve bu yanıt da bir geri adım atma ruhuyla verilmiş değildir. Elbette saydamlık derecesi ne kadar büyükse ve ne kadar büyük bir özgürlüğe ulaşabilirsek bizim için de o kadar iyi olacaktır. Ama bitmiş bir insan ürünü düşüncesi çok fazla iddialı gözükmesinin yanı sıra güçlü bir çekimden bile yoksundur. Yaşam bir mücadele ve arayış, gelişme ve gelişimdir. Ve analiz bu süreçte kişiye yardımcı olabilecek araçlardan birisidir. Elbette bunun olumlu başarıları önemlidir. Ama ayrıca arayışın kendisi de yapısal bir değer taşır. Goethe'nin Faust'a dediği gibi, kim ki özlemekten usanmaz, onumun ötesinde değildir. Kitabın sonu.